Merhaba arkadaşlar.
Merhabalar herkese.
Umarım hepiniz çok iyisinizdir.
Bugün Orkun Önal'la birlikteyiz. Evet. Ama ben istiyorum ki hocam kendinizi siz tanıtın. Neler yapıyorsunuz?
Tabii ki. Orkun Önal ben. Sizin de bahsettiğiniz üzere. Aslında işimin tanımını bilmemeniz çok doğal. Çünkü çok uzun zamandır uzaktan eğitimle eğitim görüyorsunuz. Ben hocayım. Normal sınıf şartlarda sınıflara giren, size ders veren insanlar oluyor bu hocalar. Sizin için bilgisayar ekranında bir yüzden ibaret olabilir ama. şaka bir tarafa. Aslında hocalık yapıyorum bir taraftan. Bir taraftan da 20 küsur yıldır reklamcıyım aslında. Farklı farklı ajanslarda çalıştım, yaptım. Şimdi reklamcılık nedir, nice bir şeydir. Sizlere sevdirmek ve öğretmek üzerine bir hayatım var. Eş zamanlı olarak yönetmenlik yapıyorum, reklam yönetmenliği yine. Ve reklamcılığa da devam ediyorum aslında. Böyle.
Peki reklamcılıktaki title'ınız neydi? Her zaman aynı mıydı title'ınız?
Her zaman aynı değildi. Şimdi insanlar bir şekilde başlarlar. Ben aslında grafik tasarım okudum. Tasarım mezunuyum. Çünkü o zaman reklam bölümü çok azdı. Öyle bir şey yoktu. Reklamcı olmak bir şeye de çok fazla bakmadığı için normal şartlarda. Neden mezun olduğun çok önemli değildir. Yani işletmeden mezun olursun ama kafan bu işe yatkındır. Yazar olursun, çizer olursun, neyse. Yani çizer olmak biraz daha farklı. O biraz daha eğitim gerektiriyor ve birazcık el becerisi gerektiriyor zannediyorum.
Onu da soracaktım.
Düşüncesel beceri de galiba.
Görsel beceri, evet. Yani gördüğünü yansıtabilme veya görmediğin şeyleri yansıtabilme aslında birazcık. Evet. Yaratıcılık oradan geçiyor galiba. Mesela ben Bilkent mezunuyum. Bilkent'e o zaman ÖSS ve ÖYS diye iki sınav var idi. İlk ÖSS'yi geçtikten sonra ÖYS sonucuna bakmaksızın yetenek sınavıyla alıyordu. Grafik tasarım. Bizim aile mesleği normalde mimarlık. Ben ilk defa dedim ben meslek tanıtımına gelmişlerdi bizim liseye. Okuduğum liseye, Ankara'ya. Ankara'dayım. Okuduğum okula orada tanıtmışlardı. Önce bir endüstriyel tasarımcı geldi. Tamam dedim, ben endüstriyel tasarımcı olacağım. Kesin. Yani netim. Ondan iki hafta sonra da bir grafik tasarımcı geldi. Tamam dedim, ben grafik tasarımcı.
Kim net. Gelirse oyum.
Tabii. Yani öyle birazcık şekilde. Ama en azından üniversiteye girerken ne istediğimi de biliyordum. Ne olacağımı da biliyordum. Falan da çok şükür. Yani hayatım boyunca hep bir şeyler çizdiğim ve yaptığım için özel bir ders falan da almadan okula girdim ve orada de kazandım. Bir de o burs gibi şeyler de kazandık. İyi oldu yani. Fakat dediğim gibi bizim reklamcılık çok böyle mesleğe fazla bakmıyor. Art direktör dediğin sanat yönetimine dediğim gibi birazcık eğitim gerektiriyor. En azından bir göz gerektiriyor ama program bilgisi vesaire. Ki programı da anlatayım size. Biz okurken Photoshop 1 vardı. Photoshop 1'de de dinleyenleri ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ama.
Yok, ilgilendiren çok var hocam.
Öyle
lütfen
mi?
Evet.
Tamam.
Evet.
Photoshop 1 dediğimiz şeyde layer diye bir şey yoktu. Fotoğraf manipülasyonu yapabiliyorsun ama şu anda normal şartlarda Photoshop'la az buçuk aşina olan herkes bilir ki böyle layer'lar açarsın. Oradan atıyorum gökyüzünü arkadaki layer'a bırakırsın da bilmem ne yaparsın falan filan. Bu layer'sız. Her şeyi o an yapman gerekiyor. İstersen layer mantığı gibi 25 tane ayrı doküman kaydetmen gerekiyor. Geriye dönemezsin çünkü. Yani mümkün değil falan. Öyle bir program şeyiyle. Bir de o zaman böyle freehand diye bir şey vardı. Vektörel şeylerde de çalışıyorduk daha çok. Şimdi Adobe Photoshop'un markası. Hepsini devraldı. Illustrator, Photoshop, hatta Premiere, editle uğraşıyorsanız, After Effects falan filan. Adobe daha sektörü ele aldı aslında. Ama biz kartonlar keserek, kartondan üçgenler, yuvarlaklar, keserek tasarımı Basic Design diye başladık. Sonra da tasarımı ufak ufak üstüne işliye eyledik diyelim.
Daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben böyle olmasının bu arada.
Kolaylaştı artık
doğru,
bayağı.
Doğru. Daha kıymetli. Ama daha kıymetli diyemem. Çünkü mezun oluyorsun.
Evet.
Ondan sonra bir yere gidiyorsun. Hı hı. Sonra onca okuduğun şeyin çok da önemli olmadığını anlıyorsun.
Ama her oku, her bölüm için geçer. Doğru. Değil mi bu hocam?
Doğru. Ama yani ben şu anda işin içinde de olduğum için de söylüyorum. Hı hı. Şimdi biz reklamcılık bölümü olarak şey yaptığımız zaman, düşündüğümüz zaman aslında işte burada atölyeler yapıyoruz, şeyler yapıyoruz. Hı hı. Buradaki o simülasyon dünya aslında gerçeğe çok yakın ve çok uygun.
Tabii. Hı hı.
Evet.
Bu benim bahsettiğim dönemde dediğim gibi ben üçgen kesip başladım bu işe. Ondan sonra birdenbire işte şey reklamcılık falan nedir onları öğrenmeye başladık. İşte fikir nasıl bulunur, o nasıl öğrenilir falan filan. Bunları işi yaparken öğrendik. Ve işte usta çırak ilişkisi biraz daha fazla olan bir dönemden bahsediyoruz. Ben 2000 yılında mezun oldum.
Biz doğarken.
Ben daha 2 yaşında.
Ben de 1 yaşındaymışım.
Güzel işte. Siz portakalda vitaminken.
Evet gerçekten.
Ondan sonra şey bir reklamcılığın altın dönemi diyemeyeceğim. Ama onun hemen sonrası. Çünkü 2001'de bir kriz oldu.
Evet.
Onun öncesinde reklamcılık çok çok çok iyi kazandıran bir meslek idi. Yani ben başlarında hafif dokundum ona ama sonra işte o krizle beraber sonra da tekrar yükseldi bu arada. Şimdi yine hafif diplere doğru gidiyor. Bakalım ne olacak? Allah sonumuzu hayretsin diye.
Çok fazla mı yer var acaba reklamcılıkta? Yani çok fazla insan olduğu için mi? Çok fazla seçenek olduğu için mi düşüşe geçti? Bunun düşüşünün sebebi ne tam olarak?
Yoksa ekonomi mi?
Aynen. Yoksa direkt ekonomi diyebilir miyiz buna?
Sadece ekonomi diyemeyiz ama çok büyük bir kısmı ekonomi, evet. Yani şöyle dediğim, bahsettiğim zamanlarda televizyonu açtığınız anda 90 sonları falan sadece işte atıyorum Ülker, bankalar, işte birkaç PNG'ye ait bir iki ürün. Bunun dışında reklam çok fazla göremiyordunuz.
Evet.
Çok ciddi yatırım isteyen ve bu işe de dedikasyon isteyen tabii bir şey idi. Sonradan ekonomi birazcık bataktan sonra düzelince, işte medyalar biraz daha ucuzlayınca anladı ki herkes ulan benim reklam yapmam gerekiyor yani. Ondan sonra şey işte oradan sonra Taciroğlu peynirlerinden tut da işte İmbikoğlu bilmem neleri falan herkes reklam yapmaya başladı.
Evet.
O böyle bir şey. Çoğalmayla beraber kalite de birazcık düştü. İster istemez.
Tabii.
Bu şu anda birazcık gerilemesi, yani kişi başına düşen gelir dağılımı hikayesi tabii ki ekonomiyle çok alakalı. Reklamların kalitesinin düşmesiyle bunu ben de yaparım durumu var.
Ön
teknolojinin gelişmesiyle de çok alakalı aynı zamanda.
Evet, evet.
Şimdi hepimizin cebinde iPhone var, Samsung var, bir şey var.
Evet.
Şimdi fotoğraf çekebiliyoruz. Parmağını ekrana dokundurabilen herkes fotoğraf çeker. Eskiden bu bir profesyonellik gerektiriyordu. Ben bu iş için sana şu kadar para veriyorum. Bana bir tane güzel ürünümün fotoğrafını çek veya bir şey yap. İşte onu da güzel paketle, pırıltıla, etrafına bir de güzel bir laf bul.
Evet.
İnsanlar bunu neyle hatırlasın? Onu bul, bana ver. Şimdi bu bir profesyonellik gerektiren bir şey olduğu için insanlar itimat ediyordu reklamcılara. Dinliyorlardı sözünü.
Hı hı.
Gelin bakın böyle yapalım daha iyi olacak dediğinde dinliyordu. Şimdi
söz geçirmeye çalışıyorlar.
Tabii tabii, sen şu anda teknolojiyle yarışıyorsun.
Evet.
Senin bu söylediğin şeyi ben de yaparım. Zaten benim de aklıma gelirdi. Hikayesine doğru gidiyoruz.
Hı.
Dediğim gibi şimdi fotoğraf çekebildiğin noktada.
Hepimizin
telefonunda
yapıyoruz.
Evet, o fotoğrafları güzelleştirecek filtreler vesaireler.
Her
şimdi
şey var.
Eskiden Photoshop'ta işte yine art kısmına dönüyorum ama Photoshop'ta işte saatlerce uğraşıp falan böyle işte bir tane çekilmiş atıyorum bayi fotoğraf. İşte bayi fotoğrafının arkasına gökyüzü döşersin bilmem ne yaparsın onu böyle albeni yapmak için falan böyle saatlerce harcardın. Şimdi iki tıkta yapabiliyorsun ve herkes yapabiliyor bunu. Profesyonel olmasına da gerek yok. O yüzden senin mesleğine olan saygı azaldı.
Evet, ona da değinmek istiyordum. Bence de saygısızız şu an yani.
İşte şey dediğim gibi herkes ben de yaparım bunucu olduğu için bir taraftan da sizler demiyorum ama bütün genç arkadaşların önüne kötü örnekler gelmeye başladı.
Tabii canım.
Kötü dediğim tartışmalı bir konu. Kötü değil aslında. Fakat şu anda biraz daha az emek sarf ederek daha çabuk bir yerlere gelmeyi düşünen ve hayal eden, çünkü önünde de örnekleri olan insanlar var.
Kolaylaştı çünkü hayat hocam bizim için. Yani bizim nesil için her şeyi elde etmek o kadar kolay ki.
Doğru.
Çünkü böyle büyüdük. O yüzden de mesela işte şu kalemi şuradan şuraya almak şey gibi geliyor. Bana ayak işi yaptırıyor.
Evet.
Çünkü doğru. Buna benim ben kolay ulaşabiliyorum. Değil. Evde anam babam bunu bana yaptırmamış yani. Yapamam ben de. Doğru. Bizim biraz ben kendimizi çok eleştiriyorum. Biraz bence rahat alışkın bir nesiliz.
Evet.
Yani işte bu hem iyi hem kötü aslında.
Evet.
Yani iyi tarafı şu. Kendine bir şekilde güvenle yetişen bir nesil var.
Evet.
Evet.
Fakat her şeyin olduğu gibi fazlası zarar olan bir şeydir. Özgüven hikayesi.
Evet,
bu özgüvenin bir de şeysi vardır. Böyle arkası olmayan, dayanağı olmayan bir özgüven. O da en tehlikeli kısmı.
Sadece doldurulmuş olan dışarıdan gösterişe tabi
şimdi
tutular.
Şey gibi nedir onun adı? Hadi arkadaşlar proje yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. İşte bir dönem boyunca bir proje hazırlayacağız.
Hı hı.
Haydi çok güzel. Her şey mükemmel. Ne yaptık diyorum bu hafta mesela. Ya hocam daha var ya. Daha bir ay var ya. Biz yaparız. O kadar kendine güveniyor ki.
Çok.
Sonra mesela şey geliyoruz fikir konuşacağız. Hı. Brainstorming yapacağız. Yani hocam çok da ben kendimi iyi hissetmedim o yüzden yapamadım. 3 gün var sunuma. İşte
yaparız.
Bakalım. Olduğu kadar hocam. Oraya geliyor.
Çok öyle. Erteliyoruz ya çok, her şeyi. Çok erteliyoruz. O da işte o kolaylıktan dolayı
tabii.
Büyük ihtimalle.
İşte o şey hikayesi. Birazcık bu mesela YouTuber'lara görüp özenme durumu var.
Hocam evet ya.
Dijitalden, onların TikTok'tan işte göbeğini sallayarak meşhur olan insanları gören siz ve bizler. Evet. Onlara öykünüyoruz. Ben de yaparım bunu diyoruz. Ben de böyle bir şey çıksam, bir dans bulsam kendime.
Yaparız.
Bir tane işte müziğin altına şey yapsam.
Gerçekten.
Belki hakikaten çok tık alacağım. Ondan sonra da meşhur olacağım. Oradan da yolumu bulacağım. Şimdi
evet,
bu normal şartlarda pratik hayatta gördüğümüz zaman aslında bilmem kaç milyonda bir kişi onu becerebiliyor.
Evet.
Evet.
Reklamda da öyledir. Mesela reklamda viral reklam diye bir şey var ya.
Hı hı.
Bir şey yaparsın. Viral olur. Sonra bütün markalar gelir senden o viral reklam yapmıştınız ya biz de bir tane viral istiyoruz falan. Viral ol, yani size brief olarak verilebilecek bir şey değil viral olması. O tamamen şans.
Aynen.
O an işte insanların
alakalı.
Tutması vesaire vesaire. O kadar çok tabii bileşen ki. Var ki. Viral sonuçtur. Amaç olamaz
kesinlikle.
Gibi bir lafım var benim.
Evet.
Öyle
çok
yani.
Çok doğru.
Şey yaparak hani bilmem neye bir iş yapmıştınız ya aynı ondan gibi böyle çok tutulan bir iş yapmak istiyoruz. Tamam.
Tamam.
Yani deneyelim. Size özel başka bir şey yapalım. İnşallah sonucu da öyle olur. Yani. Bakalım.
Evet artık beklenti çok ya. Hemen her şey olsun. Bu hemen benim viral olsun. Ben hemen çok tıkalıyım falan
evet.
Kafasında.
Ama gerçekten herkes. Şans işi. Benim bir arkadaşım vardı. TikTok çekiyordu. Sürekli ama çekiyordu. Sonra çekiyordu. Hepsine 300-400 beğeni geliyordu. Bir tane çekti. Bir anda 100 bin izlendi. Ve korktu. Peki bir anda dedi 100 bin izlendi bu beni çok korktu dedi.
Olmaz.
Direkt profilini kapattı mesela bu beni korkuttu dedi. Mesela o şanstı tamamen o an tuttu. Büyük ihtimalle
reklamda
o
reklamda da böyle
şeye,
bence değil
aynen,
mi hocam?
Aynen evet
yani,
evet.
Farklı bir şey değil.
Yani hepimiz zaten işte şey görüyoruz, okuyoruz, biliyoruz, dinliyoruz ama yani reklamda tabii ki şey her zaman amaç insanların kafasında bir algı oluşturmak. Bir
evet.
Markayla ilgili, hı-hı. Onun bir ürünüyle ilgili veya işte çıkarttıkları bir hizmetle ilgili neyse
hı-hı.
Yani.
Hı-hı.
Konu onu bir şey düşündüğü anda onunla alakalı herhangi bir şey düşündüğü anda aklına getirecek bir şey yapmak. Ne yapıyor reklamcı? Bu amacı bu. İnsanların kafasına bir olgu oluşturmak. Ama dediğim gibi markanın bir şeysi olabilir, statüsü olabilir. Ben kadın haklarına önem veren bir markayım gibi bir algı yaratmak hı-hı. Üzerine olabilir. Veya ben yeni çıkarttığım işte gazlı içeceğim, limonlu bir içecek. Bunu herkes alsın istiyorum.
Hı-hı.
Evet.
Bu ikisinden biri de aslında amaç her zaman aynı şey. İnsanlara böyle düşündüğünde tık diye aklına gelecek. Hemen onu düşündürebilecek. Veya rakiplerinden markete gittiğinde 100 bin tane o gazlı içecekten var ya.
Evet.
Niye o limonluyu alsın? Bir sebep veriyorsun insanların
evet,
ağzına. Aslında reklamcının özü bu. Şimdi bunu yapmak kolay bir şey değil. Birazcık şans da var.
Evet.
Birazcık tecrübeyle de alakalı çünkü bunun bir sürü yolu var. Tecrübeyle de alakalı. Şimdi bunu bu metodolojiyle giderek doğruya ulaşmak bir yöntem. Bir kısmı da viral dediğimiz şey oluyor. İşte mesela
hı-hı.
Şansa dayalı oluyor. O an gündem onu gerektirmiş ve o an işte insanların gülmeye ihtiyacı varmış.
Evet, insan
yaptığın
tanımak.
Bir şebeklik çok beğeni almış falan. Ya aslında öyle bir şey yani.
Gerçi doğru. İnsanın psikolojisini, o anki sosyoloji durumunu, psikoloji durumunu tanımakla kesinlikle da alakalı.
Tabii canım. Kesinlikle. Sosyolojiyle çok alakalı bir meslek reklamcılık zaten bence.
İnsanı tanımak. Evet. Çünkü insanı
toplumu işi. Toplumu tanımak. Tabii, tabii, evet.
Onlara yapıyoruz.
Araştırmalar falan da o yüzden.
Bak ya.
Bir şey soracağım ben hocam. Televizyon şu anda çok fazla izlenmiyor. Yani eskiye nazaran artık genellikle belli yaş üstü daha çok televizyonu izlerken. Doğru. Genellikle bizim yaş çevrelerimiz sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden gidiyor her şey. Doğru. Bu durum reklamcılığı nasıl etkiledi?
Şöyle etkiledi. Şimdi bu değişim yani... İnsan davranışlarındaki değişim, reklam her zaman insan davranışını takip etmelidir.
Evet, evet.
Bildiğimiz o da üzere. O da değişiyor. Fakat şöyle, şimdi televizyon mecrası her ne kadar fazla izlenmese de statü sembolü diye bir durum var. Hmm. Bu ne demek? Mesela Anadolu Kaplanları, bilmem ne mobilya. Arkadaşıyla beraber bir araya geldiği zaman, Kayseri böyle çok üretimin yapıldığı bir yerdir ya, böyle şey fabrikalar vardır, mobilya falan evet. filan vesaire. Marka vermeyeyim ama vereyim, istikbal falan.
Reklam bağlayabiliyor muyuz?
Sponsor olsunlar bari.
Reklam bağlı.
Yok yok, şimdi mesela iki tane aynı işi yapan yan yana üretici var.
Evet.
Kobi'de. Kobi'den biraz daha büyük işletmeler de var. Açtığı zaman saat 9'da reklam şeyden sonra, reklam diyorum. Ah, aklımız hep reklam. Haberlerden sonra ajansı açalım hikayesi.
Mesleki deformasyon.
Bakalım ne oluyormuş haberlerde falan. Ekonomi mükemmel. İşte Cumhurbaşkanımız seçildi, süper. Sonra ilk giren reklam benim reklamım. Arkadaşlarına bakıyor, şöyle bir göğsünü kabardı. Bak bizim reklam, çocuklar çalıştılar, yaptılar falan. Şimdi bu kısmı tamamen şovla alakalı. Kendini evet. kanıtlamakla ilgili. Ben evet. yaptığım işi iyi yaptım. Televizyona reklam verecek kadar iyi yaptım. Şimdi bu mecra olarak televizyonun her ne kadar eskisi kadar izlenmese veya işte tek kanallı dönemden sonra özel şeylerle beraber yine de televizyon her zaman ana mecra olmuştu.
Evet.
Ne zaman ki işte bu dijitalle artık işte TRT'yi açmıyoruz. Bunun politik vesaire sebepleri de olabilir. Başka sebepleri de olabilir. Onu izlemediğimiz zaman, herkes tek bir şey izlemediği zaman o kadar çok izleyecek şey var ki etrafta işte. Ben mesela artık televizyon izlemiyorum ben de.
Evet.
Netflix açıyorum, istediğimi izliyorum veya evet. işte başka bir paralı yayın yapan herhangi başka bir şey açıyorum veya internetten YouTube izliyorum, başka bir şey izliyorum evet. falan filan.
Çok platform var. Evet. Çok fazla şey var. Artık.
Yeni bir dizi çıkıyor, o işte bilmem ne de varmış. Aa, o zaman Exxen alalım, yok işte Blue TV alalım.
Hepsini
şey varmış falan filan.
Evet.
Öyle ve küçük küçük bir sürü paket şeyimiz oldu.
Kendimize evet. yeni televizyon almış izlemiyor. Gibi.
Ama televizyon hiçbir zaman bitmez dediğim sebepten bitmez.
Evet.
Bak bizim reklam demek için
bak,
bitmez.
Bak 9 haberlerinden sonra çıktı. Evet. İyiyim ben.
Reklamları niye değiştirdi bu? Bir dönem işte bu dijital dünyanın daha yükselmesiyle beraber ajanslar ikiye ayrıldı. Şimdi daha eski mecralara hizmet veren reklam ajansları vardı. Hı hı. İçinde ben dijitalim diyen bir sürü ajansçıklar çıktı. Sonradan anladık ki aslında mecralar değişir. Ama reklamcılık bakidir.
Evet.
Yani dijital ajans diye bir şey yok. Evet. Olmamalı da.
Bir sürü ajans açıldı gerçekten.
Tabii yani ajansı. Şimdi o dijital ajanslar da zamanla klasik değil mecralara da iş yapmaya başladılar. Evet. Ve onlar da değişim yaşadılar. Artık hepsi ajans. Zaten olması gereken de bu.
Bence de.
Yani nereye iş yaptığının, daha doğrusu yaptığın işin nerede çıkacağının senin işinle bir alakası yok ki. YouTube'da çıksın bilmem ne. Senin yaptığın şey bazı şey aynı şey. Sen yine o markayı hatırlatmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. İnsanların aklına bir şeyler koymaya çalışıyorsun. Ama YouTube'da izlenmiş ama Kanal D'de izlenmiş. Fark etmiyor yani. Doğru. Mecra değişiyor. O yüzden şimdi o değişim dijital ajansım ben. Ben klasik mecralara bakıyorum. Şimdi tekrar birleşti. Ajansım ben.
Evet.
Özür, ajansım ben. Tabii reklam canım. Ajansım ben.
Peki hocam ben size şunu sorayım. Yaratma arzusu bir yerden gelen bir şey mi? Yani nasıl, neden yaratıcılık sizin
Şimdi yaratıcılık Allah'a mahsustur.
Diye kapatıyoruz burada bölümü. Biraz daha televizyonlara oynayalım.
Teşekkürler
falan. Teşekkürler, kendinize iyi bakın.
Yok, hayır, neden yaratıcılığı seçtiniz? Neden bu
ya
iş?
Bir yaratıcılık aslında yaratıcılık tam manasıyla işte böyle yine kitab-ı mukaddese dönersek çamurdan insan yaptım gibi bir şeyden bahsetmediğimiz için.
Tabii.
Aslında yaratıcılık dediğimiz İki tane birbiriyle alakası olmayan konuyu öyle bir şekilde birleştirirsin ki yeni bir şey çıkıyormuş gibi olur.
Evet, evet.
Aslında bundan bahsediyoruz yani yaratıcılık deyince. Bunu da bir düşünce yöntemi gerektiriyor. Evet, dolayısıyla bir Allah vergisi bir şey olabilir işin içinde.
Evet,
yetenek o olması gerekir bence. Özellikle kimi dallarda. Ama mesela bu öğrenilebilecek de bir şey.
Onu soracaktım.
Tecrübeyle gelişebilecek bir şey kesinlikle.
Öyle mi?
Ama öğrenilebilecek de bir şey. Tabii ki bu birazcık böyle içinde varsa bu tip, yani farklı düşünebilme yeteneği diyelim buna. Yaratıcılık yerine.
Evet, tam anladım. Onu
değişik düşünebilme yeteneği, dediğim gibi öğrenilebilecek bir şey, ama içinde vardıysa eğer senin daha çabuk bu işi kavramanı, daha kolaylıkla yapmanı sağlıyor. Yoksa yani hız getiriyor daha doğrusu. Bu arkası boş olan özgüven dışında bu hakikaten dolu bir özgüven haline geliyor. Böylece sen de işini daha korkusuzca yapmaya başlıyorsun. O zaman başarılar da seni daha çok bulmaya başlıyor falan. Dolayısıyla bir yetenek kesinlikle lazım. Fakat diyorum, her zaman derim, yani bu öğrenilebilecek bir şey. Tecrübeyle de gelişebilecek bir şey. Ben yaratıcı değilim, ben bu işi yapamam dememeli kimse. Bence herkes yapabilir.
Öyle mi diyorsunuz?
Yani.
Ben de sanki böyle içinde bir şey olacak da onu cilalarsan sadece parlayacak gibi geliyor. Hani sıfırdan bunu öğrenebilmek çok mümkün mü, emin olamıyorum. O yüzden sormak da istemiştim size.
Yani düşünürsen eğer çok çok böyle dışarıdan bakmayı becerebilirsek hepimiz. Aslında zaten. Mesela hikaye yapıları, mesela yazarlıktan bahsedelim işte. Yazarlık, reklam yazarlığından bahsedelim. Şimdi veya kitap yazarlığı fark etmez. Yani öykü bulabilme yeteneği. Biz şimdi reklamcılar olarak öykücüyüz hepimiz. İşin neresinde olursak olsun bir öyküyle bir markayı, işte bir ürünü satmaya çalışıyoruz. İnsanlara daha ilgi çekici ve relevant gelsin diye aslında. Öykücülük hikayesi kesinlikle öğrenilebilecek bir şey. Çünkü baktığın zaman işte çok belli artlar var. Story artlar var. Çok ilginç ve ilgi çekici bir takım YouTube'da falan videoları da var aslında. Farklı farklı, yani tarihte var olmuş bütün hikayelerin aslında bir elin parmaklarını, iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar çeşitli story artları var. Hikaye artları var. Şimdi bunlardan birine adapte oluyorsun veya yapmaya çalışıyorsun. Reklamcılık da öyle. İşte hiç bitmeyen bir Karagöz Hacivat durumu var.
Evet.
Bir tane öğreten adam, bir tane öğrenen adam. Daha işte ikisi şakalaşarak öbürü hiç anlamadığı için ah gerizekalı işte böyle falan diye anlatan biri var.
Evet.
Bir tanesi de işte böyle yanlış yapan. Sonra da markayı tanıyınca problemlerini çözen adam falan. Şimdi bu mesela hiçbir zaman bitmeyecek. Böyle şeyler her zaman hayatımızda olacak. Bu tarz böyle hikayeler. Bunun gibi reklamcılıkta da çok işleyen bir sürü kural var. Şimdi bu kuralları sen tek tık tık tık tık tık tık ata ata gidersen öğrenebilirsin demeye çalışıyorum. Tabii ki insanın içinde bir şeyler olacak, olmak zorunda.
Evet.
En kötü ihtimalle bir mesleği, herhangi bir mesleği, bu inşaat mühendisliği de olabilir. İçinde bir aşk olmadan yapıyorsan yapma zaten. O aşk varsa zaten onu öğrenmeye çalışıyorsun. O zaman kendini geliştirmeye çalışıyorsun. O zaman bu tarz böyle bir tecrübelerle geliştirdiğin ve öğrenilmiş yaratıcılıkla ancak öyle ulaşırsın. Yani o yüzden diyorum öğrenilebilir bir şey diye.
Peki siz bu sektörde her zaman istediğiniz şeyden emin miydiniz hocam? Çünkü reklamcılık adı altında çok title var ya. Yani karar vermek biz öğrenciler için zor oluyor. Mesela hepsini denemek istiyoruz gerçekten. Siz hep emin miydiniz? Emin olarak mı ilerlediniz? Yoksa deneyerek mi buldunuz burayı da? Zaten bir yeteneğiniz varmış ama.
Ama şöyle, dediğim gibi benim yeteneğim daha çok çizimdi. Benim işte mesela ilkokul yıllıklarıma falan bakarsanız işte böyle yıllıkların sonundaki işte o karikatür çizenlerden biriydim ben işte.
Çok güzel.
Herkes de böyle altına işte mesaj yazarsın sınıf arkadaşlarının altına falan. İleride işte Orkun Disney'de çalışacak zaten. Onun işte ömür boyu başarılar falan gibi şeyler var. Şimdi çok ondan çok farklı bir yere gitmişiz bakınca.
Tabii.
Reklamcılık diye bir şeyi ben üniversitede okur iken aslında daha çok öğrendim. Ve tasarımı reklama doğru yöneltmemin sebebi de bu. Ve ne zaman yönelttiysem o zaman anladım ki aslında benim el becerisinden daha çok ilgimi çeken şey hikayecilik. Şimdi o görev değişiklikleri diye bahsettik ya, işte aslında iş o birazcık öyle başlıyor. Ben işte klasik bir tasarım mezunu olarak art direktör olarak işe başladım. Reklam ajanslarının çalışma modelini de az buçuk biliyorsak işte böyle bir kreatif departmanda yazar art beraber çalışır gibi bir durum var. Kapıların olur genelde böyle. Şimdi ben artım aslında ama çok genelleme yaparak konuşacağım ama işte atıyorum 100 kampanya yaptıysam o giriş dönemlerinde bunların 85 tanesi benim yazdığım filmler üzerine oldu. Dolayısıyla ben kendimi yazarlığa doğru evrilmiş gibi oldum birazcık. Bu da bana şöyle bir fayda sağladı. Şimdi hem çizebiliyorum hem yazabiliyorum. O zaman daha çabuk yükselmemi sağladı bu sektörde. O zaman title'lar değişiyor. Daha bu arada görev tanımında çok değişiyor. Yani yöneticilik pozisyona geldikten sonra senin hayatın artık böyle şey, tabii ki yine fikir bulmak ve yapmak ve hayata geçirmek falan ama işinin %80'i ekip arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye geçiyor. Böyle saçma sapan bir hal alıyor falan böyle. Vallahi işte abi ben bilmem ne oldu işte bu maaş bana yetmiyorlardan tut. İşte bilmem nelerden bilmem neye.
İnsanlarla uğraşmak
çok zor. Evet, insanlarla uğraşmak geldiği zaman böyle şey mesleki aşkım birazcık köreliyor ama yapacak bir şey yok yani.
Her şey insanlar böyle yapıyor zaten gerçekten.
Çoğu meslekte var bu ya. İnsanlar evet, gerçekten
hepsi
bıktırıyor.
Artık hepsi. Herkes kendi derdini anlatmak üzerine çünkü o mesleği kuruyor.
Tabii tabii.
Benim derdimi dinlesinler tarzında.
Yani aslında bir tane amacın var. Seninle ben biz çünkü şeyi yapan insanlar olmadığımız için elmayı 3 liraya aldım sana 5 liraya veririm. Bu kadar basit bir ticaret gibi bir hayatımız olmadığı için insanlar beynini satıyor aslında.
Bizim evet.
Sektörde. Dolayısıyla şey senin ederin de çok değişiyor, kendini nasıl sattığın da değişiyor. Bu satmayı becerebilmek reklamcının birinci görevi, kendini satabilmek olmalı aslında. Bunun da yolu birazcık işte şey bu ödüller mödüllerden de geçiyor.
Tabii biraz süslemek lazım.
Süslemek lazım işte şey yaptığın kampanya, bu kampanyada ben yer aldım, iyi peki. O kampanyada seninle beraber 20 kişi daha yer aldı. Sen bu kampanyanın neresindesin? Ne bulmak lazım? Ne o anlamda da kişisel başarılarını öne sürmek zorundasın.
Tabii.
Ben seninle çalışırım. Benimle çalışır mısın diye gelirler sana. Tabii çalışırım ama bak ben bu ödülleri aldım. Bu kampanyaları yaptım. Ona senden göre de şu kadar bir para rica ediyorum. Okey, sen çalışalım. Tamam. Evet. Şimdi o yüzden böyle bir şey. Biraz böyle kişisel bir hal aldı. Reklamcılık iyi para kazandırıyor, kazandırmıyor. Allah'ım çok zor geçiniyorum falan. Bunlar tamamen kişisel hikayeler.
Bence de. Ben de aynı fikirdeyim.
Aynı işi yapan herhangi bir ajansta hiç kimse aynı maaşı almaz. Nokta. Bunların arasındaki şey en büyük fark da dediğim gibi işte kendini geliştirebilmiş mi? Becerilerini bu mesleğe ne kadar yansıtabiliyor? Ve işte şey bu benden istediği paraya değer mi bu adam?
Evet.
İşte ne kadar varsın. Yani bir iş yapılıyorsa o işte ne kadar varsın gibi herhalde.
Tabii.
Dolayısıyla bu meslek de birazcık çok yönlü. Böyle bir sanatın bir sürü dalını kullanıp da sanat olmayan bir şey ya bizim meslek.
Evet.
O yüzden mesela işte bir şeyler yazabiliyor olmak, cümle kuruyor olabilmek, işte çizip görselleştirebiliyor olmak, reklamın yine çok önemli bir parçasıdır. Müzikle alakalı olmak. Ve bütün bu becerileri reklam çerçevesinde şekillendirip hayata geçirebilmek çok önemli. Dolayısıyla bir sürü beceriyi kendine katmalısın. Kendini o konuda da geliştirmelisin. Özellikle de işine yarayan konuları seçmelisin.
Tabii
dolayısıyla
ki
çok yönlü biri olmalı zaten reklamcı.
Evet.
İşte kitapta okumalı, tiyatroya da gitmeli. Evet, aa ben işte bilmem ne dinlemem dememeli, onu da dinlemeli. Çünkü onunla ilgili bundan bir ay sonra veya 10 sene sonra aklına bir fikir gelebilir ve onu yapabilir.
Evet,
dolayısıyla her şeyle beslenebilen bir adam olmalı reklamcı aslında özünde.
Açık fikirli,
bu becerilerini
yönlü
de geliştirmeli. bol bol.
Evet.
Yeni nesil hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum ben. Yeni nesil yaratıcılık. Mesela biz, bizim beyinlerimiz. Ne bileyim, yapay zeka geldi mesela hayatımıza. ChatGPT.
Sizden alıyor mu mesleğinizi mesela yapay zeka? Bunu düşündüğünüz hiç oluyor mu? Yakında bize ihtiyaç kalmayacak.
Şimdi bunu konuşan yapıyoruz. çok sektör var. Evet. Bunlardan evet. Bir tanesi de şüphesiz ki reklamcılık. Sadece ChatGPT'nin bir olayı var. Şu anda offline çalışıyor.
Evet.
Değil mi bildiğim kadarıyla?
Evet.
O online'a geçtiği an işte o zaman kötü bir durum.
O zaman hepimiz
çantalarımızı toplayıp
yani
gidelim.
Yani birazcık mesela işte özellikle bu dijital mecralara yapılan reklam çalışmaları çok gündem odaklı vesaire olduğu için mesela online çalışabilen bir AI teknolojisi, gündemi takip ederek ona ait içerikler üretebilen bir program düşüncesi biraz korkutucu. Öyle olduğu zaman yani şey yaptığın zaman İşte atıyorum dolu yağdı, IKEA arabanın üstüne halı koydu, şey yaptı.
Hı hı.
Şimdi bu ChatGPT'nin bulabileceği bir fikir değil. Hı. Ama ne zaman ki online olur ve daha önce sevilmiş veya tutulmuş veya şey milyonlarca projenin hepsinin girdisini çıktısını sonucunu bilen bir varlık AI, onun o anki gündeme göre bir içerik çıkarması düşündürücü bir şey.
Evet. Bence zaten şu an yaptığı o hocam. Şu an mesela ücretsiz hepimiz kullanabiliyoruz. Bence evet. Şu an beynini dolduruyor.
Bir ve yerde... işte 2 yıl öncesine kadar olan bütün kampanyaları biliyor.
Evet.
Online olma şeysi onu, evet. Ondan bahsediyorum. Yani şu anda yeni çıkmış, benim daha görmediğim hiçbir reklamcının henüz daha karşılaşmadığı her şeyi aynı anda bakıp karşılaştık. Bunun bilincinde olan bir varlık olarak
çok
düşünsek.
Korkutucu.
Çok garip. Evet. Çok korkutucu.
Bu şey Terminator filminde Skynet vardı.
Evet evet.
Skynet geliyor.
Gerçekten.
Şimdi robotlarla yarışacağız. Dur bakalım.
Ay çok fena ya. Bir de şöyle bir algı var. Şimdi mesela bu robotlar AI yaratıcı kısmı öldürecek ama mesela direktörlük kısmını, yönetme kısmını, marka arasındaki bağ olan kısım, yani bizim sektörümüzde müşteri ilişkileri diyebiliriz buna, o kısmı hiçbir zaman öldürmeyeceğini söylüyorlar. Sizce de öyle mi?
Ben hiçbirini öldürmeyeceğini düşünüyorum.
Öyle mi?
Tabii tamam. Tabii. Ya korkutucu diyorum ama şey bu kimseyi mesleğinden etmek noktasına gelmez bence. Çünkü umarım. Şu anda ufak bir şeyiniz varsa, o konuyla ilgili herhangi bir tecrübeniz vesaireniz varsa, moderasyonu çokça yapmanız gereken bir
evet.
Olgu hala.
Evet, evet.
Evet.
Yani hadi bana film yaz deyip de mükemmel bir filme ulaşmıyor.
Yok.
Yine onu yönlendirmen gerekiyor.
Sürekli
bununla böyle
olarak.
Olan bir tane şey yaz diyorsun. Başka film çıkarıyor.
Evet.
Tamam bu böyle olsun anladım da arkadaşım şöyle yapsana falan gibi şeyler
söylüyorsun. Birleştirsene şunları
falan. O yüzden böyle şey yani yine bir moderasyon
tabii.
Var ve
evet,
insana
evet.
iletişim yapan bir meslek olduğumuz için hı-hı, insandan hı-hı. Beslenip insana geri satmaya çalışan bir
aynen.
Meslek yaptığımız için o moderasyon kısmının hiçbir zaman bitmeyeceğini ben düşünüyorum en azından kendimce. Dolayısıyla işte kreatif ölecek, ondan sonra da müşteri ilişkileri kazanır, yaşasın müşteri ilişkileri
öyle,
bir şey söyleyemem yani.
Öyle konuşuluyor, tartışılıyor gerçekten.
Yani olabilir. Bu mesela işte müzik çevrelerinde falan da sıkça konuşuluyor. AI'nin yaptığı müzikler falan böyle tamam gayet güzel yapıyor işte. Müzisyenlerin
tamam,
hakikaten bir şey geleceği olacak mı falan gibi. Bu her sektörün kendine sorduğu bir soru.
Tabii.
Bence şey bunu bir akıllı bir tool olarak kullanıp yapabileceğin şeyleri daha da geliştiren bir danıştığın bir şey olarak kullanırsan çok güzel bir şey.
Evet doğru.
Yoksa insana şart koşan bir halde yarışmaya çalışırsan onunla çok kazanamayacağın bir yarışa girebilirsin belki.
Hı hı.
Fakat reklam dünyası, yani reklam bazında da konuşmayalım. Bütün hı hı. Hayatımız boyunca birçok şey gelişiyor, birçok şey adapte oluyoruz ve onu kullanmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz.
Doğru.
Şu anda işte senin yerine bunu yaptım deyince yok, daha değil diyorsun da.
Yapamadım.
Onu da kullanıp yapabileceğinin daha iyi bir hale getiriyor biliyorsa çok güzel bir teknoloji o aslında.
Evet doğru. Evet. Tabii.
Barışmamız gereken bir şey. Tehdit olarak görmek yerine Onunla birazcık böyle kavrayıp gel beraber çalışalım arkadaş senle. Bir şey olmaz.
Bizim
lazım.
Toplumumuzun psikolojisinden o. Her şeyi tehdit olarak algılıyoruz hocam. Biraz öyle geliştik. Her şey böyle Allah ayağımızı kaydıracak. Şimdi istediğimiz gibi olmayacak gibi oluyor.
Ama korkuyor insanlar normal tabii. olarak. Çünkü zaten insanları şu anda ayakta tutan tek şey meslekleri oldukları için... Bu onların toplumda... herhangi bir şekilde ellerinden alınması insanları korkutabiliyor.
Yani, ama bu şeyi gibi düşünmek lazım. Bu biraz yaşla da alakalı bir şey herhalde.
Evet,
çok yaşlı olduğum için değil ama şeyi en azından anlayabilecek bir yaştayım. İnsan her şeyle geçinebilir. Her şeyle de yaşayabilir.
Evet.
Tek bir işi yapmana da gerek yok. O tabii iş ki. O an ne gerektiriyorsa... Belki de o iş artık sana göre değildir. Onun yerine başka bir şey yaparsın.
Evet.
Tabii ki.
Dolayısıyla bu bir tehdit işte kreatif bitti. Allah'ım ben ne yapacağım o zaman ben bir silah alıp vurayım kendimi falan. Öyle bir şey yok yani.
Ya da yok tabii.
Dolayısıyla şey insan her zaman mutlu olacak. Başka şeyler bulabilir. Başka şeyler yapabilir. Bu demek değildir ki tekrar ediyorum reklamcılık bitecek. Bence bitmez. Yani hı-hı. ya da AI bizim yerimize geçecek. Bence almaz. Hı-hı. Ama AI ile barışık bir nesil reklamcı olacağı kesin.
Evet.
Kesin.
Kesin.
Teknolojiyi kabul etmemiz lazım ya dediğiniz gibi.
Evet yani ben
onu
şimdi
yok
mesela...
sayamayız yani 2023'de yaşıyoruz.
AI ile yazılmış ödevleri okuyorum mesela.
Hocam
ben yazıyorum.
Hepimiz ChatGPT kullanmıyorum diye yalan söylüyorum.
Ben en son Serra'ya şey dediğimi hatırlıyorum. Buna nasıl sorabilirim bana bunu doğru cevabını vermesi için.
Onları da yanlış veriyor zaten.
Çünkü yanlış veriyor ve ben doğrusunu istiyorum.
Hayır,
doğru olmadığını
şey,
da biliyorum.
Kendin yapsan 10 dakikada bitireceksin. Onunla 2 saatte yapıyorsun.
Evet.
Daha kötü. Akıllanamadık.
İşte o birazcık şeyle de alakalı. Demin dediğim gibi şu anda offline çalışan bir şey oldu.
Evet.
Ve ne zamanki o online dünyaya yani anlık her gelişime adapte olan bir şey haline gelir.
Hı hı.
O zaman belki biraz daha güncel ve daha doğru içerikler çıkartabilir.
Tabii.
Ama mesela çok klasik şeylere işte tarihe dayalı ödevlerdir, bilmem neye dayalı ödevlerdir. Onlar da çok rahatlıkla kullanılabilecek bir
bence
şey
bence
yani.
De.
Evet.
Hiçbir şey ya faktlere dayanan şeyler ve eski özellikle işte dediğim gibi yani güncel olması gerekmeyen her şey hı-hı. için çok rahatlıkla kullanılacak bir şey. Ben öğrencileri de şey yapmıyorum yani aslında.
Kullanın.
yani tabii ki böyle teşvik etmek gibi değil de mantıklıysa kullanın.
Evet,
ya da ondan
de.
Çıktığınızı alıp kendiniz şekillendirerek kendi çıktığınızı
ben
bulun yani.
Ben öyle yapıyorum.
Evet onu bir tool olarak. Tabii.
Alıyoruz
tabii.
Kendi kafamızda.
Vallahi öyle yapıyorum.
Kendi kafamızda hocalar... bir virgül ekleyip geliyor.
Sonuna nokta unutuyor bazen. Nokta koyuyorum iyi oluyor.
Tabii tabii.
Bizim hocalar kabul etmiyor ya. Keşke etseler ama psikoloji bölümünde yaramıyor bu.
Ya nereden online dönemdeyiz de biraz diyorlar. Rahatlar bence. Yoksa herkes dert eder biraz zor. Yani. Peki hocam müzikle de ilgilendiğinizi biliyorum. Müzik sizin için bir hobi mi? Öyle
kesinlikle.
Diyebilir miyiz?
İşte şey dediğim gibi mesleki bir tool aynı zamanda. Çünkü işte reklam dünyasının yani hiç
İçinde
ayrılmaz bir
gereken.
Parçası.
Tabii canım jingle'lar.
Müzik. Dolayısıyla şey yani ben de müzikle çok çok ilgili bir adam değilim. A, hobi olarak yapıyorum.
Hı hı.
Ama mesela 28 tane gitarım var. O ayrı konu. Karıma, karıma sorsan fazla.
hobi değil bu.
Hobiyi geçmiş, amacını aşmış bir şey olmuş ama. Ben birazcık müziğe terapi gibi bakıyorum aslında.
Hı hı.
Kişisel
sanat
terapi yani.
Terapisi.
İşte biz toplum olarak sen psikoloji okuduğun için daha iyi bilirsin ama
hı.
biz de işte böyle Gavur'da da öyle gerçi. Şimdi derler bir şey yaparlar aşağılar
evet,
hafif
evet.
ama bir taraftan da herkesin gittiği ve şey yapan bir kurum olarak gözüküyor şeyler.
Hı hı.
Derdin varsa gidersin anlatırsın falan
evet.
gibi. Şimdi biz toplum olarak ona çok alışkın değiliz. Biz daha komşumuz da her şeyimizi bilir, arkadaşımız
tabii.
da bilir, ona anlatırız derdimizi, ondan bize bir şey söylemesini isteriz, feedback
evet.
alırız vesaire.
Tabii.
Yapı olarak çok ona uygun bir şey değiliz. Ben de nispeten çok sosyal bir kelebek olmadığım için ben mesela derdimi gitara anlatıyorum, gitar da bana cevabımı veriyor gibi. Dolayısıyla
çok
böyle
güzel.
Şey yani kafam bozuk olduğunda, kızgın olduğumda, bir şey olduğunda müzikle ben kendime geliyorum.
Kendinizi rahatlatma
aynen,
biçiminiz.
Terapi. Kişisel
evet,
terapi yani.
Kişisel
müzik.
Terapi. O da
çok
güzel,
güzel
bir şey. İnsanın
bir
kendi
şey.
Hobisini terapi şeklinde yansıtması ve bunu hayatına adapte etmesi
öyle,
çok güzel bir şey.
Beni mutlu eden bir şey ve şey yapan bir şey. Dediğim gibi en başta da rahatlatan bir şey.
Hı-hı. Müzik bence de rahatlatıcı etkisi
olan. Ne zamandır yapıyorsunuz hocam?
Yani kendim ben işte 12 yaşından mı? Beri.
Aa, bayağı var.
Evet evet. Ama bir şey yapmıyorum. Yani dediğim gibi bu daha terapütük.
Yeni kelime.
Terapi amaçlı olduğu için aslında mesela kendi içeriklerimi de yapıyorum müzikle ilgili. O kadar alışmışız ki reklam şeylerine içerik içerik falan diye anladın mı? Yani kendi müziğimi olsun de yapıyorum ama hiçbir şey kaydetmiyorum mesela. Veya işte paylaşmıyorum, bunu yaptım, şunu yaptım değil. O an bir şey oluyor, o anın büyüsü olarak kalıyor ve gidiyor.
Oo, çok iyi yaptım falan, şu anda öyle deyip bir anlık ha, evet, evet. Ego tatmini yapıp of, sonra of çıkıyorsunuz değil mi odadan?
Wow diye.
Burada bırakmalıyım.
Yani hep zirvede bırakıyorum, gidiyor.
İnsanın kendi kişisel tatmini tabii, daha tabii, iyi.
Tabii, tabii, en önemlisi bence tabii bu arada. Ay. Var mı hocam hiç jingle'ınız falan?
Var tabi, seneler içinde işte dediğim gibi bu mesleğe yansıması da çok oldu. Hı-hı. Yani jingle'da yaptım, şeyde yaptım. Zaten. Ben reklamcılıkla ilgili, yani reklamın herhangi bir dalıyla ilgili herhalde
her
çok
yaptınız
içine girmediğim bir şey olmadı. Dış ses de oldum, şey de yaptım. Yani hı-hı müziğini de yaptım. Hı-hı. İşte şu an çekiyoruz da zaten. Evet. İşte artını da yaptım, ben de yazdım. Yani aslında dediğim gibi reklamla ilgili yapmadığım herhalde hiçbir şey kalmadı. Ve işte şey, yeteneklerini de birazcık o sektöre göre geliştirdiğim için hı hı herhalde onun çokça faydasını gördüm diye düşünüyorum.
Peki hangi kısmında en çok kendinize ait hissettiniz mesela reklamcılığın?
Yani işte kreatif kısım tabii ki benim hı hı en sevdiğim şey. Kreatif kısım derken de yazdım, problem çözmek ya aslında.
Evet. Hı hı.
Problem çözme kısmı en çok hoşuma gidiyor. Problemin doğru çözüldüğünün anladığın an, yani bir şeyin çünkü bir sürü çözümü olabilir.
Evet.
Onun hakikaten müşterinin de işine yarayacak güzel bir kampanya olabildiğini gördüğün an inanılmaz bir mesleki tatmin yaşıyorum mesela. Dolayısıyla işte böyle bir, yani buna yazarlık, çizerlik hepsini kat ama kreatiflik diyelim en kendime ait hissettiğim yer. Benim eşim de reklamcı fakat o mesela müşteri ilişkileri yapıyor. Hı hı. Ben mesela hayatta yapamazdım o işi.
Çok zor.
İnsan hayatta ilişkileri yapmak yüzünden mi?
Evet evet, işte dediğim gibi ben çok sosyal kelebek değilim yani. Böyle şey, sosyal zekam çok düşüktür benim.
Daha bence iç dünyanızda sanki siz onu yapıyorsunuz gibi. İç dünyanızda bir şeyler yaratıp
gece rüyamda şey insanlarla konuşuyorum. Ben insanları sevmiyorum.
İnsan sevmeden yapılabilecek bir meslekte değil ama hocam reklamcılık.
Yok tabii
sanki
bu işin şakası. İnsan sevmiyorum dedi.
Yok yok zaten.
Şey gibi yani. Kimisi böyle seni karşısına alır. Tamam mı? Öyle adamlar ki işte böyle satıcılar öyledir, şeyler öyledir. Ya daha doğrusu olması gerekir ya da böyle konuşarak seni bir sürü şeyi yapmaya ikna evet edebilecek tabii insanlar var. Ben onlardan bir tanesi değilim. Ben şey, ne de onun adı, çoğu zaman konuşmanın yersiz olduğunu düşünen bir insan
olmuyorum. Alıyorsan al, almıyorsan ütüleme.
Yok yok, yani şey gibi. Bir sürü şey söylerim, seni etkileyebilirim veya bununla uğraşmaya da bilirim. Bence
kendi
uğraşmayayım.
Kendi keyfime göre.
Ha, evet evet, yani ben bence mesela sevmediğim insanla konuşmam. Çok net.
Mantıklı. Yani çok mantıklı.
Bu düzlük çok
ağzımı açıp
bence
laf etmem yani. Böyle birazcık şey, o anda yani hırt de bana şey de ya bilmiyorum ama mesela misafir geldi evine işte onunla evet, ilgilenmek zorundasın yo, falan değilim konuları ben değilim. Ben de öyle değil yani. Şey yani gelsin her zaman evime gelebilir. Sevmediğim bir insansa onunla vakit geçirmek istemiyorum.
Ben
gitsin
oturuyorum,
başka bir yerde otursun.
O da kişisel sınırınız.
Yok bu tabii abartılı bir anlatım ama dediğim gibi ben zevk almadığım konuşmaktan veya birlikte olmaktan zevk almadığım kimseyle birlikte olmayı sevmeyen bir insan olduğum için müşteri ilişkileri de işi gereği
tabii
herkesle
ki
aynı yakınlık, aynı mesafe, aynı sempatiyle konuşabilme becerisi gibi bir
evet
şeyi de tabii içinde
ki
barındırıyor. Benim yapamayacağım bir şey. Mümkün değil. İki, bir de telefon hikayesi. Yani ben telefonla da konuşamam.
Beni aramayın. Yazın.
Tabii, tabii.
Çok zor ama. Gerçekten zor.
Çok zor.
İnsan
yani
ilişkileri zor. Bence de zor.
Evet.
Ben de yapabileceğimi düşündüğüm bir alan. Neden bilmiyorum.
Senin ama insan ilişkilerin iyi.
İnşallah.
Yani.
İyi.
Bakalım.
Konuşmayı
ama düzlük çok senin güzel bir şey hocam bence. Benim de çok
ben
becerim.
Ben o konuda bir şey soracağım.
Evet, buyurun.
Çok özür dileyerek.
Estağfurullah.
Araya giriyorum.
Düz olmak sizi mesleğinizde böyle çok fazla zorladığı bir durum oldu mu? Çünkü hani ister istemez karşıdaki insan onu alamıyor olabilir. Hani sizin düz olmanızı yanlış algılıyor. Kendilerine kötü olarak algılıyor olabilir. Yani bu yüzden mesela hiç iş kaybettiğiniz oldu mu? Bu düzlüğünüzden
şöyle,
dolayı.
Şöyle yani şey şimdi mesleği yapmaya başladıktan sonra siz de kademe olarak yükseldiğinizde, görev tanımlarınız yükseldiğinde yavaş yavaş şunu zaten yapmak zorundasınız. Şimdi o maske hikayesi hepimizin bir şekilde hayatına girmek zorunda.
Maalesef.
Bizim mesela sunumlar. Sunum bir show business'tır yani. Kesinlikle. O anda sen işte sabah bilmem ne olmuş olabilir, kedin hasta olmuştur, bilmem ne olmuştur, hiç önemli değil. Fakat beni rahatlatan şey şu, sunum sırasında herkese iyi davranmak zorundasın. O odadaki herkesten, yani birazcık bu şeyle alakalı ama işte o odadaki herkesten daha zeki, daha bilmem ne, daha şey gibi davranarak o sunumu yapmak zorundasın.
Potansiyelini iyi göstermek.
İnsanları evet etkilemek zorundasın.
Evet.
Bu bir bazen maske takmak da demek. Yani sevmediğin bir müşteri olabilir. Sevmediğin bir sürü tabii insan ki var hayatında.
Evet.
Fakat onunla beraber çalışıyorsun ve ona fikir satmaya çalışıyorsun.
Evet.
Onu bu şey hiçbir zaman yalakalık yapın demeye çalışmıyorum.
Tabii
aksine
ki.
Yani hiçbir zaman yapmayın ama karşı tarafa sizinle aranızda bir set olduğunu anlatmamanız gereken, belirtmemeniz gereken zamanlar var.
Evet.
Bunu
evet
da alışıyorsun zamanla ve yapmaya tabii başlıyorsun.
Ki.
Fakat ve şöyle bir durum var yine. Bu alışılmış, çalışılmış bir şey bir durum. Zaman geçtikçe bunu yapmaya daha çok alıştığın zaman anlıyorsun ki böyle işler daha kolay ilerliyor.
Tabii.
Evet.
Yoksa işte ben onu sevmiyorum, ben bu sunuma gelmeyeceğim diyemeyeceğin noktalara geliyorsun hayatında. Çünkü adam seni görmek istiyor karşısında. Sen değil misin yetkili? O niye yok? Burada falan diyor.
Sunum
o yüzden onlara
değil
alışıyorsun.
Mi?
Evet. Evet. Bunu yani özellikle işte dediğim gibi görev değişimlerimin çok olduğu dönemlerde birazcık handikapını yaşadım. Sonra da yaşamamak için insanlara biraz daha tahammüllü olmayı öğrendim diye. Bunun da son noktası öğretmen olmak.
Hocam da tahammül edebiliyor.
Gerçekten oraya gelecek.
Yok şaka diyorum ama
yok,
doğruluk payı da var.
Bence daha, çünkü bence biz nesil olarak zor bir nesiliz gerçekten. Hem kendimizi çok beğenmişiz, hem her şeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz ama dediğiniz gibi arkası dolan bir şey değil. Hani boş gerçekten. Ama gerçekten dolu kısım da var. Yok demiyorum.
Tabii, tabii.
Eleştirel bir yaklaşım biraz ama zorlar bence. Ben mesela öğretmenlik yapabileceğimi düşünemem yani. Bilmiyorum. Sabırlı bir insan değilim. Siz mesela oluyor mu? Polyanacılık öğretmeniz oluyor mu gerçekten?
Sık sık.
Her gün.
Her gün herkese gülmek
şöyle,
zorunda.
Şöyle ben şeyde yok gülmek zorunda
ya
değilim. Onu
yapıyorum.
Yine şey yapıyorum yani.
Yine
kimseyi sevmeme hakkımı gizli tutuyorum ama.
Evet.
Şey tabii hikayesi yani hocalığın şöyle bir tarafı var. Evet. Bu arada her sepette çürük elmalar olur.
Tabii
her
ki,
zaman
tabii
yani.
Ki.
Evet.
Şu anda işte mesela bizim atıyorum bölümde okuyan 40 kişi varsa bunların ileride başarılı bir reklamcı olacak kişi sayısı belki 3 belki 4'tür.
Bence de.
Olabilir. Bunun bir kısmı zekasını farklı yönde kullanmak isteyen insanlar olması. Yani ben reklamcılığı yapmayacağım diyecek. Ben işte bilmem ne olacağım. Zaten babamın kürkçüsü var orada çalışacağım falan da diye
evet,
diğerler
evet,
olur.
Evet.
Ama o 3 kişiyi doğru yetiştirebilme heyecanı beni çok şey up
değil
tutuyor.
Mi? Doğru.
İkincisi şimdi aramızda yani ben sizin anneniz babanız yaşında olduğum
tabii
için illaki jenerasyon farkı var.
Tabii.
Fakat kendini gençlerle çevrili bir ortamda bulursan sen de genç kalabiliyorsun bence. Bu benim görüşüm. O yüzden bana mesela üniversite ortamı çok şey öğretmiştir.
Öyle mi?
Belki benim insanlara öğrettiğimden daha fazla şey öğrenmiş olabilirim.
Olabilir evet.
Farklı. Farklı düşünceler, farklı yapılar olduğu
düşünceler
için.
Farklı düşünceler yeniyi algılama konusunda
ha,
bana
onu,
çok
evet
yardımcı oluyor.
Nesil nesile çok şey öğretiyor bence.
Kesin.
Ben onu görüyorum yani ben de. Bizim de sizden kaptığımız bir sürü şey vardır eminim ama yenilik tarafı bizde olduğu için biraz sizi dinç tutuyoruz gibi.
Evet evet. Yani bu işi yapan herkesin zaten yenilikleri birazcık takip ediyor olması lazım.
Tabii
çünkü
ki,
popüler
tabii
olanın
ki
peşinde olduğumuz
evet
için. Popülerde şu anda çok hızlı ve her dakika, her saniye değiştiği için. Eskiden işte böyle atıyorum müzik analizi yapalım. Eskiden ayda bir defa bir müzik dergisi çıkardı. O müzik dergisinin de top 10 listesi olurdu. Top 50 listesi olurdu falan filan. Hatta işte senelik bu listeyi yayınlayanlar olurdu. Şu anda gün içinde eminim birkaç kez bir numara değişiyordur. O 2 oluyordur.
Tabii.
O 15. 25'e düşüyordur vesaire. O kadar hızlı değişen bir dünyadayız ve andayız ki.
Evet.
Bu bütün bu değişimlerin içinde olan ve onları daha çok anlayarak hakikaten yaşayan insanlarla beraber olmak seni birazcık enerji olarak da yükseltiyor. O yüzden mesela bana iyi geliyor. O yüzden dedim yani.
Evet. Değişim her zaman iyidir.
Değişim.
Değiştim, geliştim, dönüştüm.
gelişim daha güzeldir. Değişim de iyidir ama gelişim daha güzeldir. Gelişerek dönüşürsek süper olacak.
Evet.
Peki hocam ben son olarak şunu sorayım size. Sonra eklemek istediğiniz her şeyi ekleyin tabii ki isterseniz. Yeni neslin yaratıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir neslin yaratıcılığı yoktur. İnsanların yaratıcılığı vardır ya. Dolayısıyla bunu bir nesle vurmak veya işte şey becerileri çoğunluğa yaymak gibi bir şey benim en azından öyle bir tecrübem yok. Ama ben kendi sınıfım için söyleyebilirim. Ders verdiğim insanlar olarak söyleyebilirim.
Evet, evet.
Şundan rahatsız olduğum noktalar var, çok sevdiğim noktalar var. Rahatsız olduğum nokta şu. Bir şeyi öğrenmek gibi bir ilgisi veya çabası olmayan bir insana bir şey öğretemezsin
tabii
zaten.
Tabii ki, tabii ki.
Bu bahsettiğimiz zamanlarda yaşayan ve özellikle işte dediğim gibi bu uzaktan eğitim olabilir, farklı sebepleri olabilir vesaire. İnsanların birazcık daha lakayt insanlar var.
Tabii.
Yok değil. Az evvel konuştuk işte böyle şey.
Oluyor.
Ya hocam bahar geldi ben aşık oldum. Şimdi bu adama sen bir şey anlatamazsın.
Evet.
Veya bir şey öğretemezsin kolay kolay. O aşık zaten. Ne? O zaten yani hayatın en büyük dersini almak üzere. Onun derdi ona yetiyor zaten. Şimdi bu kişinin yaratıcılığını değerlendirmekle işte hakikaten mesleği sevdiğini her hali tavrından anladığın, işte yarışmalara girip aldığı başarılardan anladığın insanın yaratıcılığını aynı kefede eleştirmek çok zor.
Tabii.
Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu birazcık yani daha eski bir tabirle biraz usta çırak ilişkisiyle öğrenilebilen bir meslek. Bizde biraz daha öyleydi yani. Şu anda
bence
ondan birazcık değişiyor gibi hissediyorum. Ya hocam ben yaparım durumu işte o özgüven hikayesi çok genele yayılmış. Fakat sonuca da yansımıyor bazen. Ama tekrar ediyorum bu kişilerle ilgili bir sorun.
Tabii.
Bu nesille ilgili bir sorun
yok
değil. Yani neslin hiçbir zaman bir problemi olamaz. Nesil
tabii
doğduğun
ki
ana ait bir tanımlama sadece.
Tabii tabii.
Evet.
Dolayısıyla insanlar önemli. O insanlarla daha ilişkini kısa ve sınırlı tutabilirsin. Bu da her zaman herkesin elinde olan bir şey.
Evet.
Dedim ya ben zaten sosyal değilimdir. Konuşmayı veririm ne olacak?
Öyle diyorum.
Yani öğrenmek isteyene her zaman
evet
kapımız açık. Ben sabah akşam da beni arayanlar var.
Tabii.
Hiç konuşmadığım insanlar da var. Bir kısmı benim tercihim, bir kısmı onların tercihidir. Saygı duyarım. nedir onun adı? Dediğim gibi bu nesille alakalı bir problem olamaz. Öyle bir sorunun kendi içinde çok doğru olmayan noktalar var gibi hissettiğim için çok doğru bir cevap veremedim sana, kusura bakma.
Gayet. Ben istediğimi aldığımı düşünüyorum. Ben yanlış telaffuz etmiş olabilirim soruyu.
Gerçekten nesile vuramayız bazı şeylere.
Nesile vuramayız. Şimdi hayır, eğitim, öğretim gösterdiğiniz bir kesim var ya aslında oraya değinmek istedim. Doğru cevabımı aldım yani.
Evet yani çok farklı yaratıcılık seviyelerinde yeteneklerinde bir kısmı yeteneğinin farkında değil ve kullanmayı da düşünmüyor zaten.
Evet.
Bir kısmı yeteneği yok ama o kadar çok çalışıyor ki o yeteneği olup
var
da
edebiliyor.
Onu yapamayan tabii insandan çok daha başarılı olur hayatta ileride.
Evet.
Eminim yani.
Muhtemelen.
Öyle insanlar da vardır çünkü. Dedim ya yetenek yani yaratıcılık öğrenilebilir bir şey. Benim de hayatımda bir sürü insan oldu öyle. Aslında şu tahtayla aynı yaratıcılığa sahip bir adam olmasına rağmen o kadar çok vaktini bu işe kafa harcayarak geçiriyor ki daha yetenekli, yani çok daha yetenekli bir insandan daha fazla filmi oluyor o insanın. Hı hı. Daha fazla başarısı oluyor. Böyle şeyler de var hayatta yani. Tabii o yüzden ki. Bu da mesela brief alırsın. Ona bir çözüm bulman gerekir. Evet. Genelde de bu deadline'a karşıdır işte. Hı-hı. Böyle. Ve işte biz reklamcı olarak son dakika çalışırız. Hangi durum var?
Evet, o var gerçekten.
Şimdi kimisi bunu alır, üstünde şekillendirir, ondan sonra yazar, bakar, düzeltir, tekrar yazar. Yani hı-hı, bu birazcık şey, mesai işi. O mesai, evet, yapmadığın zaman hiç kimse sana al sana ödülün, çok başarılısın demez, diyemez yani. Yani ne, evet, kadar yeteneğin olursa olsun da o mesaiyi göstermek zorundasın, nokta. Eğer, evet, o mesaiyi yapmaya gönüllü değilsen bu mesleği de yapmamalısın zaten.
Tabii.
Evet.
Ama dediğim gibi yeteneği olan insan bir sıfır önde. Niye? Çünkü şey, o aynı daha sonuca hızlı, daha hızlı gelebilecek. Hı-hı. Veya belki işte öbürü bilmem kaç tane eski işe bakıp bilmem kaç tane şeyi karşılaştırarak aynı işe gelebilir. Sen bunu bir anda pırt diye yapabilirsin. Hı-hı. Ama bu demek değildir ki yine onun üzerinde uğraşmalı, onu rafine etmeli, onu son haline getirene kadar ince ince ince ince bütün küçük detaylarına kadar düşünüp, evet, şey, son haline getirebilmek lazım yani.
Evet. Usta çırak ilişkisi de burada önemli bence hocam. Kimi görerek, kimi yaparak öğrenir deriz ya. Görerek yapan insan da belki daha hızlı olabilir.
İşte burada görmek çok doğru bir, evet, şey. Göremiyoruz artık insanları.
Evet. Bakmak,
bu online görmek, eğitim de öyle. Yok yok. Yani o ayrı bir konu. Bakmak, görmek farkı, o ayrı bir konu.
Ben biraz edebiyata girdim burada. Edebiyattayım.
Felsefik bakışlar.
Bakmakla görmek arasındaki fark da önemli bir konu. Bir de görmek hakikaten bir şey. Evet. Yani usta çırak ilişkisinin çalışabilmesi için çırağın ustanın yanında olması gerekiyor. Evet.
Biz ekran başındayız.
Hocam, staj yapıyoruz. Usta çırak ilişkisi de bence biraz staj, yani o adı üstünde ama staj yapıyoruz ama evdeyiz. Yani ne yaptığımız belli değil. Ben ne yaptığımı çoğu kez anlayamıyorum, öğrenemiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum.
Yani umarım işte bu döner. Evet, eğitimle de aynı konu var.
Tabii, tabii,
işte
tabii.
Mesleğe girmiş ya da staj yapan insanlarda da aynı konu var. Dediğim gibi usta çırak olabilmesi için çırağın ustanın yanında olması
tabii
lazım.
Ki.
Her hareketini görebiliyor ve,
evet,
onu taklit edecek ya ileride. Onu yapabiliyor olması lazım.
Sürekli şimdi bir düşünce akışı olması, evet, evet, lazım.
Şu anda X bir reklamcı, işte daha çok online çalışan ajans zaten genelde hep öyle. Bunun da bir sürü şeysi var. İşte adama 8.000 lira maaş veriyorlar. Şimdi 8.000 lira maaş ev mi tutsun, yemeğini mi halletsin, gidiş geliş parasını mı versin gibi konulardan dolayı ben tabii yani mecbur çalışacağım da diyor, ben evden çalışabilirim ancak diyor.
Bu parayla.
Evet. Ha yani. Şimdi öyle olunca şimdi dirsek teması olmayan bir durumda o adamın ustasını izleyerek bir şeylere daha çabuk ulaşma şansı çok az.
Evet.
Çok az.
Bizi
beraber fikir seansları yapmaları,
evet,
lazım.
Ya,
veya herhangi
de,
o işin içinde olmasa bile yanında olduğu için sadece
duyduğu
gelen
için
bir
bile
problemi nasıl çözdüğünü o adamın görmesi lazım ki şey. Şu
evet
anda X bir yönetici, işte kreatif direktör vesaire, sen stajyer olarak işte ayda iki kez toplantıda fikir anlatmak için görürsün. Onda da zaten senin fikrini yarım yamalak dinler veya dinlemez. Çünkü çok az vakti vardır onun o sırada. Sana bir feedback de vermez. Bunun burası,
evet,
iyi ama şu şöyle olsa daha iyi olurdu gibi bir zamanda olmadığı için. Çırağın dediğim gibi ustasının peşinde gölgesi olması lazım. Yani bak bunu böyle yaptı, şunu şöyle yaptı. Aa evet, o zaman böyle yapılabilir falan gibi
çok
görüp öğrenmesi ya lazım.
Umarım fırsat
olur. Online sistem birazcık öyle bir şeysi, matematiği bozuyor.
Bizi
neyse
bitirdi.
Bu son sene halledeceğiz gibi hissediyorum.
İnşallah.
Bir sene üniversite okuyacağım
evet,
yani. Var mı Gözde'cim sormak istediğin hocamıza bir sorun?
Benim yok. Teşekkür ederiz hocam.
Benim
çok
var. Sen psikolojinin hangi dalıyla ilgilisin daha çok?
Yani ben yüksek lisans kısmını soruyorsunuz herhalde. Klinik diye düşünüyordum. Hı. Fakat şu anda birazcık düşüncelerim değişmeye başladı. Klinik şu anda herkes tarafından çok fazla tercih edildiği için ve her gördüğümüz yerde bir klinik olduğu için birazcık daha spor kısmına yönelsem mi acaba diye bir düşüncedeyim.
Enteresanmış.
Evet, evet, bilmiyorum. Spor. Yani spor şu anda ülkemizde gerçekten çok az bilinen ve çok az tercih edilen bir kısım. O yüzden hani yurt dışında da bayağı bir altyapılarda falan özellikle takımların alıyorlar, bayağı bir şey var. Bilmiyorum, bakalım.
Psikolojik danışmanlık ya gibi alıyorlar.
Evet evet, Fenerbahçe'de zaten yapmıştım stajımı. Hani oradaki psikologla da konuştuğumda bununla ilgili bayağı bir fikir alışverişi yaptık. O birazcık aklımı karıştırdı. Ya bana kalsa adli yönünde ilerlerim de maalesef ülkemizde olmuyor. Adli yönü gitmiyor bizim ülkeye.
Yani hepimizin bir şekil bir psikolojimizin düzelmesine ihtiyacımız var aslında ama.
Evet. Ama kabullenmek de önemli.
Evet, spor hikayesi enteresanmış. Mesela ben hiç düşünmemiştim öyle bir mesleki tanım olduğunu bile bilmiyordum. Senden öğrendim şimdi.
Var. Çok yeni şu anda ülkemizde de tanınıp hani rağbet gösteriyor. Aynen.
Yok, sporla olan ilişkimiz çok tartışmalı zaten. Yani şey, biri kovalamadıysa koşmayacaksın abi. Bu kadar mı kaçmanın alemi yok yani. Niye koşuyoruz?
Oturuyoruz işte.
Nereye koşuyoruz? Bir amaç için koşuyor yaparsın ya.
hiç gerçekten öyle.
Yok, sporu geç anı. Kahve gibi böyle hayatımıza sonradan girdi.
Evet evet.
Ufak
gerçekten
ufak.
Evet.
Yani gerçekten spor salonu. İşte mesela biz çay milletiyiz ya. Evet. Birdenbire Starbucks arar olduk böyle. Baktığımız her tarafta. Evet. Şimdi o şey, spor salonuna yazılma durumu da yine ülkeye geç geldi bizim. Şimdi işte bir sürü insan da şey gibi, sanki böyle zekat vermek gibi. Evet. Hiçbir zaman gitmediği spor salonuna senelik yatırıyor. Parasını spora yazıldım diyor.
Aynen. Ama gitmiyor, evde yatıyor o sırada.
Tabii, tabii. Ben bir ara mesela, yani ben de çok sportmen bir adam olmadığım için şeyde havuzu olan bir yere yazıldım. Öğlenleri gidip ajanstan çıkıp, reklam ajansında çalışırken havuzuna gidip bira içip geri geliyorum.
Yeterli.
Yok yok, güzel yani.
Oranın
güzel,
havasını
spor alıyorsunuz. Spor çok güzel bir şey. İnsana çok iyi geliyor.
Çok iyi geliyor.
Kafam bir güzel oluyor böyle.
Böyle yatıyorsun, dinleniyorsun. Ay, çok iyi gerçekten.
Çok iyi. Dinlenme zamanı oluyor. Güzel
evet,
oluyor.
Evet valla.
Sonra da saunaya gidiyordum. O çok güzel.
Orası çok. Hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa?
Yok. Çok güzeldi bence sohbet.
Tamam.
Ağzınıza sağlık. Beni çağırdığınız için de teşekkür ediyorum.
Hocam, biz teşekkür ederiz.
Zevkle.
Evet. Keyifli bir sohbet oldu. Yeterli.
Evet evet.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Size de başarılar diliyorum yayıncılık hayatınızda.
Sağ olun hocam.
Bakalım. Umarım istikrarlıyız. Umarım bir yerden bir şeyler tutarız.
Evet.
İş canım ya.
Öyle yazacağız inşallah.
Üzülme.
Yok, ileriye dönüp bak, ileride yani arkamıza dönüp baktığımızda bunu da iyi ki yapmışız demek istiyoruz yani. O yeterli bizim için.
Anı bize biriktirmek ve güzel şeyler yapmak.
Biz anısı olmayan bir jenerasyonuz mesela. En büyük nesil farklarından bir tanesi de o.
Evet.
Bizde fotoğraf çekilirdi. O da işte bir tane çekilir. Basılırsa. Onun da nasıl çıktığı da belli değil. Yani bir ay sonra o 36'lık film dolunca ancak bastırıp neye benzettiğimizi görüyoruz. Kiminin gözü böyle, kiminin böyle kaşı bilmem ne çıkmış. Kimi hiç
gerçekten
bakmıyor oraya.
Öyle, evet.
Kimi flu çıkmış, kiminin üstünde parmak var. Böyle dolayısıyla çok
altı
anı.
Altı böyle kıpkırmızı.
Evet, evet. Anı biriktirememiş bir jenerasyonuz. Şu anda o yüzden benim tarafımda çok böyle sosyal medya kullanmamak. Yani benim yaşımdaki insanların daha o konuda tutucu olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Şimdi kıçımız çıksa paylaşıyoruz durumu olmasın diye.
Evet.
Niye ben şu o anda Fransa'da olduğumu niye söyleyeyim mesela? Yani
niye söylemeyeyim?
Hırsızlara mı söyleyeyim? Şu anda ev boş.
Gidebilirsiniz. Konumu bırakıyorum.
Orada elinde kokteylli fotoğraflar çektiriyor. Hazır, ben şu an Çeşme'deyim falan böyle. Onları da hırsızlar okuyor işte.
Bu anneannem böyle düşünüyor benim. Anneannem böyle bir insan.
Ben hiç bu yönüyle bakmamıştım. Bundan sonra paylaşmıyorum evim boşken özellikle. Çok teşekkürler
çok
hocam.
Çok teşekkür ederiz.
Evet, çok, İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel, keyifli bir sohbetti.
Evet. Çok sağ olun. O zaman... aynı anda yine. Aynen. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.